Ayrım 5.
Yazmaya ara vermek istemedim. Öykü çok iyi ilerliyordu çünkü. Aynı tempoda devam edersem gece yarısına doğru bitirebilirdim. Akşamüstü Montessori Parkı'nda günlük gezintimizi yaparken karım ressam Russo'dan söz etmiş, onun bir süre bu parkta gümrük memurluğu yaptığını söylemişti. O yıllarda Paris'in gümrük kapılarından biri burada bulunuyormuş. Russo'nun tablolarındaki tropikal bitkiler, gizemli yaratıklar, göreni benzersiz bir düş evrenine çeken o müthiş renklerle Mansuris Parkı arasında bir ilişki kuramamıştım. Park günlük yaşamın, aile düzeninin bir uzantısıydı benim için. Anneler çocuklarını gezdirmek, emekliler geçmişin mutlu ya da mutsuz günlerini anımsamak, gençlerse park bekçisine inat, çimenlerin üzerine uzanıp öpüşmek için geliyorlardı. Akşam güneş batarken atlı karıncanın üzerinde keyfine diyecek yoktu çocukların. Çığlık çığlığa doğru atların, son model yarış arabalarının, çatal boynuzlu geyiklerle benekli tavşanların üzerine çıkıp fır dönmeye başlarlardı. Göldeki kuğu ve ördekler de öyle. Bir aşağı bir yukarı gidip gelirlerdi batan güneşe karşı. Su kıyısındaki söğütler kararır, akşam olurken parkı dolduran kalabalık azalmaya başlar. Anneler çocuklarıyla mutlu yuvalarına, sevgililer kentin cümbüşüne dönerlerdi. Diyeceğim ilk bakışta hiçbir benzerlik yoktu Russo'nun dünyasıyla Mansuris Parkı arasında. Karımdan ayrılıp eve geldiğimde hava çoktan kararmıştı. Kitaplıkta Russo'yla ilgili bir şeyler aradım. Elime ressamın reprodüksiyonlarından bazılarını içeren bir kitap geçti. Sayfaları çevirdikçe Mansuris Parkı'nın değiştiğini, ağaçların tropikal bitkilere, göldeki kuğu ve ördeklerin rengarenk kuşlara dönüştüklerini, aile kalabalığından uzak tenha köşelerde sevimli ama korkunç yaratıkların insanı derin bir uykuya, pek ayrımına varmasa da ıslak tüylerle kaplı gövdelerinin karanlığına doğru çektiklerini anladım. Russo'nun tablolarından birinin öyküsünü yazmak geldi aklıma. Yakın dostlarının bile deniz aşırı yolculuklara çıktığını, uzak ülkelere gidip oralarda gördüklerini çizdiğini sandıkları Russo'nun gerçekte Paris'ten hiç ayrılmadığını bildiğim için ressamın en şaşırtıcı tablolarından biri olan Yılanlı Kadın'da karar kıldım. Bu tablodaki kalın gövdeli, parlak gözlü, tüylü yaratığın boynuna doladığı korkunç yılanla Mansuris Parkı'nda ansızın karşıma çıkabileceğini düşündüm. Eğrile büküle gökyüzüne tırmanan dallarında kapkara yılanların oynaştığı, kocaman yapraklarının gölgesine pembe yeşil kuşların konduğu tropikal ağacın altında flüt çalan bu yaratık bir kadın mıydı, yoksa orman perilerinin peşinde koşup onları gebe bırakan keçi ayaklı tanrı Pan mı? Pablo'nun kendisini değil, bende uyandırdığı çağrışımları yazmak için masaya oturduğumda öykü hazırdı kafamda. Russo'nun tablosundan yola çıkarak Mansuris Parkı'nda ay ışığında yapılan bir gece gezintisini anlatacaktım. Öykünün kahramanı her gün karısıyla birlikte gezindiği parka bir gece yalnız gittiğinde bu acayip yaratıkla karşılaşacak, onun peşine düşerek her köşesini bildiğini sandığı Mansuris Parkı'nın gizlerini, olağanüstü güzelliklerini keşfedecek, başından türlü serüvenler geçtikten sonra gün doğarken evine, günlük yaşamın tek düzeliğine dönecekti. Heyecanla yazmaya başladım. Her geceki gibi camdaki suretim bana doğru yaklaştı, giderek masadaki konumuma yerleşti. Russo'nun tablosundaki renk düzenine uygun sözcükleri, o gerçekle düş arası dünyaya özgü biçimlerin dilsel karşılıklarını aramaya, hem ürkütücü hem de son derece dinginlik veren doğanın hışırtısını duymaya başladı. Gecenin sessizliğinde duyduğu bu garip hışırtıyı da ona yol gösteren, tüylü yaratığın çaldığı flütün ezgisi de yılanların ıslıklarına karışıyor, o güne dek hiç görmediği notalar, sözcüklere dönüşmeden önce ay ışığında parlayan gölün durgun suyuna bir dalıp bir çıkıyorlardı. Yazmaya dalmış, kendimi Russo'nun büyüsüne bırakmıştım. Bir ara başımı kağıtlardan kaldırıp karşıya baktığımda dehşetle irkildim. Suretim camdan silinmişti. Korkuyla yerimden fırlayıp pencereyi yokladım. Kapalıydı. Masama dönüp iyice baktım cama. Her gece orada yazı yazan sakallı adam yoktu. Gözlerimi ovuşturup yeniden baktım. Camda ne kendi suretim vardı ne de başka bir görüntü. Lambayı söndürdüm hemen. Uzun süre karanlıkta bekledim. Kalbimin küt küt atışını duyuyor, ne yapmam gerektiğine bir türlü karar veremiyordum. Umutla lambayı yaktım. Camda suretimi görünce rahatladım birden. Hiçbir şey olmamış gibi kaldığım yerden öyküyü yazmaya devam ettim. Ama bir süre sonra başımı kağıtlardan kaldırıp karşıya baktığımda camda hiçbir şey göremedim. Suretim kaybolmuştu yine. Lambayı söndürüp bir süre bekledikten sonra yeniden yaktım. Ne kendi suretim ne de başka bir görüntü belirdi camda. Lavabonun lambasını yakıp aynaya eğildiğimde hiçbir şey göremedim. 6 kat merdiveni nasıl indiğimi, sokak kapısını açıp Riyal Caddesi'ne ne vakit yürüdüğümü anımsamıyorum. Mansuris Parkı'nın yan kapısına geldiğimde soluk soluğaydım. Buz gibi bir ter boşanmıştı sırtımdan. Boğucu sıcakta titriyordum. Parmaklıkların üzerinden atlayarak parka girdim. Kimseler yoktu görünürde. Solda park bekçisinin 2 katlı lojmanında ışıklar sönmüştü. En küçük bir aydınlık bile sızmıyordu açık pencerelerden. Gecenin ileri bir saati olmalıydı. Ürkek adımlarla yürüyerek atlı karıncanın önünden geçtim. Her akşamüstü karımla oturduğumuz banka çöktüm. Gece sessizdi. Gölün karanlık suyuna baktım bir süre. Kentin uğultusu oturduğum yere dek gelmiyordu. Sinemaların dağıldığını, ışıklı bulvarlarda arabaların, kahve teraslarında insanların giderek azaldığını düşündüm. Tuhaf bir acı duydum içimde. Artık eve dönemezdim. Az önce yaşadığım ürpertici olayın etkisindeydim hala. Tekrar masamın başına dönüp lambayı yakacak gücüm yoktu. Belki de başımdan geçmemişti böyle bir olay. Aynada görüntümü yitirdiğim gerçek değildi. Bir ara korkuya kapılmış, yanılgıya düşmüş olabilirdim. Yorgunluktan gözlerim iyi seçmemiş olabilirdi. Ama bu gece eve dönemezdim artık. Karımı arkadaşının evinde bulup geceyi, günlerden beri ilk kez bir yaz gecesini onunla beraber geçirmek istedim. Karıma söz etmeyecektim bu olaydan. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi onu sinemaya gönderdikten sonra masanın başına oturacak, bıraktığım yerden öykümü yazmaya devam edecektim. Bu olasılık epeyce rahatlattı beni. Tam oturduğum yerden kalkmak üzereydim ki bir el omzuma dokundu. Dönüp baktım, kimse yok. Aynı anda yaprakların hışırdadığını duydum. Oysa en küçük bir esinti bile yoktu havada. Kalkıp parmaklıklara doğru koşmak, bir an bu uğursuz parktan kaçıp kurtulmak istedim. Ne var ki donup kalmıştım oturduğum yerde. Kalkmak şöyle dursun, hareket bile edemiyordum. Sanki biri, tanımlayamadığım bir güç, gövdemi aşağıya doğru çekiyordu. Mermer bir yontu gibi öylece kala kaldım. Göl karanlıktı. Göz kapaklarımın giderek ağırlaştığını, ayak uçlarımdan diz kapaklarıma doğru yükselen suyun tüm gövdemi sarıp beni derinliğine çektiğini anımsıyorum. Nasılsa uyumuşum. Uyandığımda bankın üzerindeydim hala. Giysilerimi yokladım, ıslaktılar. Ay çıkmıştı. Yüzyuvarlak kocaman bir ay ışığı göle vuruyor, suyu gümüşlendiriyordu. Her yeri aydınlatmıyordu ama gölün yarısı karanlıktaydı. Ne kuğular vardı görünürde ne de ördekler. Balıklar da uyumuş olmalıydılar. En küçük bir kıpırtı yoktu suyun yüzeyinde. Birden gölün karanlık yanında bir beyaz kuğu süzüldü, gelip karşımda durdu. Ay ışığında kanatlarının pembeye, uzun ince boynunun yeşile boyandığını gördüm. Sonra geldiği gibi kayıp gitti suyun üzerinden, karanlığa karıştı. Bir de baktım karım yanımda oturuyor. Onu gecenin bu saatinde Mansouris Parkı'nda görmek hiç de şaşırtmadı beni. Akşamüstü gezintilerimizden birinde gibiydik. Her şey olağandı. Kuğu, yaprakların hışırtısı, ıslak giysilerim, gecenin sessizliği, her şey. Karım yüzünü bana dönerek, "Geleceğini biliyordum," dedi. Bir gece lambasının ışığından, özgürlük sandığın o korkunç tutsaklığından kurtulup buraya geleceğini biliyordum. Artık yazmam mümkün değil diye hıçkırdım. Masamda darmadağın bıraktığım kağıtların acısı içimde kıpırdadı. Sarsılarak ağlamaya başladım. Ellerini saçlarımda gezdirdi. "Üzülme, çocuklar gibi ağlamayı da bırak artık. Bak yanındayım, biraz da beni düşün. Seni her gece burada nasıl beklediğimi, yalnızlığımı düşün." "Gecelerini beni beklemekle geçirdiğine inanmıyorum," diye bağırdım. "Her gece bir başka eğlencedeydin. Söylediklerim yalandı. Anlattığım filmlerde her gece sen tutsaklığına döndükten sonra gizlice buraya geliyor, parkta dolaşıyordum." "Peki ama neden?" diye sordum merakla. Yanıma sokuldu. Her zaman yaptığı gibi elimi yumuşacık beyaz elinin içine alarak "Bilemezsin," diye mırıldandı. Lambasının ışığında sözcüklerinin tutsaklığını yaşayan biri gövdenin sınırsız özgürlüğünü bilemez. O anda elimin ıslak, tüylü bir tene değdiğini ayrımsadım. Karımın yüzü değişiverdi birden. Saçları uzadı, ağzı genişledi. Bacaklarının kalınlaştığını gördüm. Göğüsleri daha da irileşti. Her yanını tüyler kapladı. Hırsla kendine doğru çekti beni. Kocaman karanlık ağzını ağzıma dayayıp gövdemi gövdesine bastırdı. "Hadi," diye bağırdı sonra. Sesi boğuklaşmış, gözlerindeki siyah parıltılar çoğalmıştı. "Hadi, yitirecek vaktimiz yok artık. Neredeyse gün doğacak. Ortalık ağrana dek parkın tadını çıkaralım." Oturduğumuz banktan kalkarak giysilerimizi çıkardık. Kukeletalı, pembe tenli, gürbüz çocukların gün boyu üzerinde fır dönüp bağırıştıkları atlı karıncayı, akıllı uslu annelerin banklarında sabırla bekledikleri kum havuzunu geride bırakarak koşmaya başladık. Elim karımın ıslak, tüylü elindeydi hala. Kalın bacaklarımızdan, iri gövdelerimizden beklenmedik bir çeviklikle koşuyor, ay ışığında boğuk sesler çıkartarak çimenleri eziyorduk. Eğrile büküle gökyüzüne tırmanan dallarında siyah yılanların oynaştığı, hışırtılı kocaman yapraklarının gölgesine pembe yeşil kuşların konduğu tropikal ağaçların altından geçerek parkın derinliklerine daldık. 1984. Kör kuşlar. Odaya girdim, ışığı yakıp çalışma masama oturdum. Karşıda açık pencerenin ötesinde Hotel de Sans'ın taş duvarlarını, burçları, mazgalları, göğe yükselen yuvarlak kulenin ucundaki sivri haçı gördüm. Sıcak yaz gecesinin içinde tere batmıştı İsa. Gökyüzünde mavi, yeşil, kırmızı, sarı renklerden oluşan bir ışık demeti patladı. Sonra bir tane, bir tane daha. Gökyüzü çiçek bahçesine dönüverdi. Patlayıp çoğalan, çoğaldıkça karanlıkta balkıyan rengarenk çiçekler. Yıldızların arasından mavi yeşil, pul pul döküldüler pencereme. Türkçe sözcükler gibi, tam sırasıdır diye düşündüm. Havai fişeklerin Paris göğünü aydınlattığı 14 Temmuz gecesi başlamalıyım bu öyküye. Fransız halkının baskı ve zulmün kalesini yıktığı günün yıl dönümünde. Nicedir yazmayı tasarladığım öykünün kahramanı bir Türk şairiydi. Anadolu'da bir bozkır hapishanesinde yaşamının en güzel, en verimli günlerini tüketmiş, kendi deyimiyle tepeden tırnağa sevda bir şairin sürgünde ölümünü anlatacaktım. Yazmaya koyuldum. Şairin yurdundan, ana dilinden uzakta yaşadığı beyaz kenti betimlediğim bölümü bitirdiğimde ter içinde kalmıştım. Biraz dinlenmek için boğucu Temmuz gecesinin sessizliğine bıraktım kendimi. Karşımda açık duran pencereden belki bir esinti gelir diye bekledim. Bayram bitmiş, az önce havai fişeklerin parıltısıyla aydınlanan Hotel de Sans'ın avlusu karanlığa gömülmüştü. Kitaplık olarak kullanılan bölümün renkli vitrayları, yosunlu taş duvarlar, bir zamanlar kraliçe Margot'un aşığı Julien Dat'ı öldüren genç delikanlının asılışını seyrettiği küçük pencere, her şey, her şey karanlıktı. Lambamın ışığı avluya vuruyor, nedense hiçbir yeri, küçücük bir alanı bile aydınlatmıyordu. Avlunun karanlık yüzeyi kafamda dönüp duran sözcükleri yakalayıp belli bir düzen içinde sıraladığım beyaz kağıdın dar alanına dönüşmüştü sanki. Hapsedildikleri hücreden kurtulup özgürlüklerine kavuşmak için çırpınan, kendilerini bir duvardan ötekine vuran sözcüklerin yorgun düştükleri, kurtuluş umudunu yitirdikten sonra bilincin egemenliğinde sıraya girip hizaya geldikleri bir yer olmuştu. Hotel de Sans'ın avlusu masa başında düzene koyduğum, söz dizimi kurallarına göre bölüp sınırlandırdığım, kısacası buyurgan bir tutumla üzerlerinde denetim kurmaya çabaladığım sözcüklerin benim sevgili tutsaklarımın eğitim alanıydı. Oturduğum yerden kolayca yönetebiliyordum onları. Yüksek duvarlarla çevrili avluya kapatıp karanlıkta dilediğim gibi sıralıyor, yatırıp kaldırıyordum. Böylece gecenin geç saatlerine dek yazdım. Öykü bitmek üzereydi. Şairin bir sabah gazeteleri almak için elini posta kutusuna uzattığı anda nasıl ölüverdiğini, ölümün onu böyle ayakta ansızın teslim alışının simgesel anlamını okura nasıl iletmem gerektiğini düşünürken açık pencereden içeriye daldılar. Önce lambanın ışığına gelen pervaneler sandım ama kanat vuruşlarıyla bir anda cehenneme çevirdiler odayı. Tanrım, ne kadar da çoktular.
Biri lambaya saldırdı, ötekiler de üzerime. Gözlerimi koruyabilmek için ellerimle yüzümü kapattım. Kör kuşlar. Gecenin, karanlığın kuşları. Duvardan duvara çarpıyorlardı kendilerini. Çığlık çığlığa uçuşurlarken kapkara tüyleri masanın üzerine dökülüyordu. Hotel de Sans'ın avlusundan havalanıp üzerime çullanıyorlar, sivri gagalarıyla beynimi didikliyorlardı. Beyaz kağıda hapsettiğim dik başlı sözcüklerin öcünü mü almak istiyorlardı benden, yoksa büyük şairin öyküsünü yazmamı engellemek için mi böyle acımasızca üzerime çullanıyorlardı? Oturduğum sandalyeden yere yuvarlandım. Ortaçağın karanlık dehlizlerinden odama üşüşen binlerce kuşun delik deşik ettikleri kafamda yarım kalan öykümün son tümcesi yankılanıp duruyordu. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni, gömün beni. 1985. Atlas. Uçaktayım, bulutların içinde tek başıma. Arada bir göğün mavisi açıldıkça güneş giriyor gözlerimden içeri. Akdeniz uygarlığının nöbetçisi eski güneş. Coğrafyayla aramda tensel bir ilişki olmalı diye düşünüyorum. Aşağıda 10 bin metre derinde Akdeniz. Uzun süre kıyısında yaşadığım mavi su. Yakın, sevecen. Bir at ağzı gibi de köpüklü. Geçen yıl okyanusu geçerken duyduğum korkudan iz yok. Akdeniz ne de olsa ana karnı sayılır. Hep çevresinde yaşadığım için okyanusu aşarken duyduğum korkuyu, ana karnından dışarı itilmenin, bir anda dünyaya düşmenin o büyük sarsıntısını şimdi duymuyorum. Atlas'ın mavi, yeşil ya da kahverengi köşelerinde yaşadım bugüne dek. Kentleri, ırmakları, dağ ve koyakları biliyorum. Bu uçak Cezayir adında bir ülkeden çok Atlas'ın sarı alanına, yıllar önce ormanda boğduğum çöle götürüyor beni. Çöl bir beyazlıktı önce. Dağlar, ırmaklar, okyanus ve ormanlar da beyazdı. Sünnet hediyesi boyama atlasımın boşluğuna serpiştirilmiş sözcükleri okumakta güçlük çekmedim. İlkokul 3. sınıftaydım ne de olsa. Okyanus, lacivert. Deniz, mavi. Dağ, kahverengi. Irmak, açık mavi. Orman, yeşil. Çöl, sarı. Boya kalemlerim yatağımın başucunda duruyordu. Öfkeden sünnet takkemi kırmızıya boyamış, çarşaflara kara sürmeler çekmiştim. Sıcak dayanılır gibi değildi ve yaram kabuk tutmamıştı henüz. Oyuncak kum saati, o da sünnet hediyesiydi. Akşama doğru akıyordu. Okyanustan başladım. Bir anda lacivertle doldu sayfa. 5 kıtanın çevresini derin, uğultulu bir okyanus sarıverdi. Kimi yerde Asya'nın, kimi yerde öteki kıtaların üstüne yürüdü lacivert. Avustralya ve Kuzey Afrika diye adlandırdıklarını çok sonradan öğrendiğim kıvrımlı, beyaz biçimlerin içlerine dek yayıldı. Kalem terli parmaklarımın arasından kayıyor, boyalar birbirine karışıyordu. Akdeniz, Karadeniz, Asya'nın ortasında beyaz bir leke gibi duran Hazer, boş kaldılar. İçlerine küçük harflerle yazılmış deniz sözcüğünü güç bela seçebildim. Maviye boyadım onları da. Üstünde dağ yazan beyazlıklara okyanus kıyısı boyunca kahverengi çizgiler çektim. Afrika'nın orta yerini ise balta girmemiş sık yapraklı bir ormanla kapladım. Sıra ırmaklara gelince duraksadım biraz. Öğretmenimiz akarsuların dağlardan çıkıp denizlere karıştığını söylemişti. Oysa tam tersini düşünüyordum ben. Denizlerden kaynaklanan ırmaklar karalara doğru akarak güneşin kızdırdığı çıplak dağ yamaçlarında yitiyor olmalıydılar. Elime açık maviyi alıp mili inatla Akdeniz'den Afrika'ya doğru çizmeye başladığımda çöl sözcüğünün yeşile boyanmış olduğunu gördüm. Ormanı ilerletmiş, çöle yer bırakmamıştım Atlas'ta. Oysa sarı en sevdiğim renkti. Yakınımda tenimde duyduğum her şeyi annemin saçlarının rengine benzetiyor, boyama kitaplarındaki kuşları, çiçekleri, gökyüzü ve tarlaları sarıya boyuyordum. Geceleri kucağında uyuyan tekir kedimin tüyleri de sarıydı. Benekli, beyaza çalan bir sarı. Annemse başakları rüzgarda savrulan bir buğday tarlasıydı düpedüz. Aydınlığı dünyama vuruyor, sıcaklığı her yanımı kuşatıyordu. Elimde sarı kalem, umarsızca ağlamaya başlamıştım. Pansumana geciken sünnetçiye telefon etmek için annem komşuya gitmiş, teyzelerimse namaza durmuşlardı. Yatakta yapayalnızdım, dışarıda akşam oluyordu. Birkaç şeytan tüyünün açık pencereden içeri girip sünnet takkemin üstünde uçuştuklarını, boyama atlasındaki çöle bir yer ararken yaramın giderek daha fazla acıdığını, Kasıklarımdan karnıma doğru yavaşça yayılan bir titremeyle tüm gövdemin sarsılmaya başladığını anımsıyorum. Çöl bir beyazlıktı önce. Sonra kitapların, okuduğum serüven romanlarının içinden çıkıp bilincime yerleşen bir imgeye dönüştü. Yanık yüzlü bedeviler, deve kervanları, boşluğu bir anda dolduran yıldızlı gece ard arda dizildiler. Küçük Prens, güzel yüzlü Muhammed, Mekke Medine ve Ebabil kuşları da vardı aralarında. Kureyşi, kum fırtınalarını, şiirden ameliyat olduktan sonra köhne Avrupa'nın dolambaçlı sokaklarını bırakıp Harar'a kaçan Rimbaud'un gölgesini, hurma şarabıyla Kur'an'ı, kanlı kılıçları ve Elif harfini, suyla Serab'ı, Leyla ile Mecnun'u, Hasan ile Hüseyin'i, Hazreti Ali'nin cenklerini üst üste koyup bir kurgu yaptım. Arada kalan boşlukları ya da güneşe karşı çekildikleri için yanmış negatifleri ise yeni edindiğim görüntülerle doldurdum. Örneğin yusyuvarlak kırmızı bir ay. Ufkun tam ucundan çıplak kayaların üstüne doğuyor. Boşluk, göz alabildiğine uzanan bir boşluk. Ve uzakta, boz tepelerin yamacına kurulmuş göçebe çadırları. Gece soğumaya bırakılan testi, karnı şiş bir çocuk ve ağır, yorgun develer. Belki birkaç kadın, bakır kaplar, ay ışığında ateşin yanına oturmuş yalnız bir ihtiyar. Dünya kurulduğundan beri hep orada sanki. Öylesine devinimsiz, düşünceli. Alevlerin gölgesi sakallarında dolaşıyor. Uzak bir kent var belleğinde. Gerçekten uzak bir kent mi var belleğinde bilmiyorum. Bağdaş kurup ateşin karşısına öylece çökmüş. Yorgun bakışlarında çöl ortasındaki bir vaha kentinin gizli tarihi asılı. Sağ eli kesilen bir hattatın, bileğine kamış bağlattırılıp ceylan derisine yazdığı bu gizli tarihin yangından kurtarılmış birkaç satırı şöyle. Güneşi içen kör, beyaz duvarlar, penceresiz kentin toprak rengi surları ve kıvrılan dar sokakların birden açılıverdiği serin avlular. Palmiye gölgesinden daha kuytu ve ağaçsız avlularda suyu çoktan çekilmiş bir kuyu olmalı. Çünkü sinekler uçuşup duruyor havada ve nar çiçekleri kurumuş. İçeride ışığın ulaşamadığı odalarda kadınlar suskun. Sabun ve yağ kokuyor ortalık. Öyle ya, kız çocukları sünnet edilecek. Kent kendi içine, dar bir alana kapanıyor giderek. El yazması kitaplardan süslü harfler dökülüyor. Elif, Lam, Ra ile başlayan Yunus suresi değil, yeni bir gece. Artık ne pazar yerine tuz götüren deve kervanları ne de savaşlar var. Bir ihtiyar ter ve gül yağı kokan pörsümüş bedeniyle gerdeğe giriyor, o kadar. Akşam oluyor dışarıda, maviye boyanmış çatıların, H harfini çatlatarak haykıran pazarcıların üstüne karanlık iniyor. Tozlu, bungun bir karanlık. Uçaktayım, bulutların içinde tek başıma, aşağıda 10 bin metre derinde köpüren dalgalara bakıyorum. Akdeniz bitecek birazdan, Cezayir kıyıları başlayacak. Sonra Atlas dağları, doruklarında hala kar fırtınaları kopan Curcura tepesi ve Sahra. Kumdan tepeleri, hayvan iskeletleriyle durmadan yer değiştiriyor çöl. Kuzeye doğru yürüyor. Sahra'nın ilerleyişini durdurmak için orman dikiyormuş gençler. Az önce hostesin verdiği El Mücahit gazetesinde okudum. Bu ilerleyişin önü alınmazsa kentleri, tüm su yollarını kum tıkayacak. Uçaktayım.